Ayrım 14, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 158. Yan yana yatıyorlardı. Yaşlı kafada da genç kafada da hoş, tatlı bir ışık, bir yaşama dileği vardı. Bu ışık, bu heyecan verici umut sadece insanların başlarında, yüreklerinde değil, hayvanların ve kuşların basit yüreklerinde bile alev alev yanan cinsten bir ışık ve umuttu. Polyakov bütün bu felaketlerin Seryoja Shaposhnikov yüzünden olduğunu düşünerek sessizce küfretti. ''Seni bir elime geçirirsem Seryoja'' diye mırıldandı. Oysa ruhunun derinliklerinde dua ettiğini düşünüyordu. Bu aralıksız patlama uzun süremezdi. Öyle bir aşırı gerilimle doluydu. Ancak zaman geçiyor ama gümbürtü azalmıyordu. Kapkara duman karanlığı azalmayıp tersine artarak yeri ve göğü daha sıkı sarıyordu. Klimov yaşlı gönüllü askerin kaba işçi elini yokladı. Bu eli sıktı ve elin karşılık olarak yaptığı iyi bir hareket bu üstü örtülmemiş mezarın içinde Klimov'u bir anlığına teselli etti. Yakındaki bir patlama çukurun içine toprak ve taş parçaları fırlattı. İhtiyarın sırtına tuğla parçaları çarptı. Çukurun duvarlarından tabakalar halinde toprak kayınca mideleri bulanmaya başladı. İnsanın tırmanması gereken bir çukur ve bir daha gün ışığını görememek korkusu. Alman gökten toprak yağdırıyor, dümdüz ediyordu ortalığı. Klimov keşfe giderken genellikle yanına birini almayı sevmez, tıpkı soğukkanlı, deneyimli bir yüzücünün kayalık kıyıdan karanlık, derin, açık denize gitmekte acele ettiği gibi bir an evvel karanlığa karışmak isterdi. Burada ise yanında Polyakov olduğu için seviniyordu. Zaman ağır akışını yitirmiş, delirmiş, bir patlama dalgası gibi ileriye atılıyor, birden koç boynuzu halinde kıvrılarak donup kalıyordu. Ama işte çukurdaki adamlar başlarını kaldırıyorlardı. Tepelerinde bulanık alacakaranlık, rüzgarın getirdiği toz ve duman duruyordu. Toprak susmuştu. Tek parça halindeki ses kitlesi ayrı ayrı patlamalara bölünmüştü. İnsanın ruhunu kasvetli bir bitkinlik sarıyordu. Sanki ruhundaki bütün canlı güçler içinden zorla dışarı çıkmış, bir tek kasvet kalmıştı. Klimov doğruldu. Yanında üzeri tozla örtülmüş, savaşın dişleri arasında, kepinden çizmesine dek çiğnenmiş, ezilmiş bir Alman yatıyordu. Klimov Almanlardan korkmazdı. Kendi gücünden tetiğe basma, el bombası atma, düşmanından bir saniye önce dipçikle ya da bıçakla vurma konusundaki olağanüstü yeteneğinden her zaman emindi. Ama şimdi şaşırmıştı. Kulakları duymaz, gözleri görmez bir halde yanındaki Alman'ı hissederek sakinleşmiş olması, Alman'ın elini Polyakov'un eliyle karıştırmış olması onu şaşırtmıştı. Birbirlerine bakıyorlardı. Aynı güç ikisini de eziyordu. İkisi de bu güçle savaşmada çaresizdi ve belli ki bu güç içlerinden birini korumuyordu. Ama her ikisini de aynı şekilde tehdit ediyordu. İki savaş sakini susuyorlardı. Her ikisinin de sahip oldukları kusursuz ve hatasız bir otomatizm, öldürme otomatizmi işlemiyordu. Polyakov ise biraz ötede oturuyor ve Alman'ın fırça gibi çıkmış sakalına bakıyordu. Polyakov uzun süre konuşmadan durmayı sevmediği halde şimdi susuyordu. Yaşam korkunçtu ama gözlerinin derinliklerinde kederli bir önsezi, onları bu çukura sokan, suratlarını toprağa yapıştıran gücün savaştan sonra da sadece yenilmiş olanları ezmekle kalmayacağı önsezisi bir an görünüp kayboldu. Sanki sözleşmiş gibi sırtlarını ve başlarını hafif kurşun yağmuruna açık bırakarak güvende olduklarından kesinlikle emin bir halde çukurdan yukarı tırmanıyorlardı. Polyakov'un ayağı kaydı ama yanında sürünmekte olan Alman ona yardım etmedi. Yaşlı adam küfrederek ve sonra inatla yeniden tırmandı, gün ışığına lanetler okuyarak aşağı yuvarlandı. Klimov ve Alman yukarı kadar tırmandılar ve ikisi de biri doğuya öbürü batıya aynı çukurdan çıktıklarını ve birbirlerini öldürmediklerini komutanları görüyor mu diye baktılar. Başlarını çevirip birbirlerine bakmadan, bir adio demeden bombalarla yeniden sürülmüş ve hala dumanı tüten topraktan tepeler ve vadiler halindeki kendi siperlerine doğru yürüdüler. Klimov arkasından yetişmeye çalışan Polyakov'a korku içinde "Evimiz yok olmuş, yerle bir etmişler" dedi. "Yoksa hepinizi öldürdüler mi kardeşlerim?" Bu sırada toplar ve makineli tüfekler ateş etmeye başladı. Alman askerleri büyük bir saldırıya geçtiler. Stalingrad'ın en zor günüydü. "Hep senin yüzünden alçak Seryoja" diye mırıldandı Polyakov. Neler olduğunu, 6'ya 1 numaralı evde canlı kimse kalmadığını daha anlamamıştı. Ve Klimov'un hıçkırıklarıyla haykırmaları onu sinirlendiriyordu. 24. Bölüm. Hava saldırısı sırasında taburun komuta noktasının bulunduğu yeraltı gaz boru hattı odasına bomba isabet etmiş ve bu sırada orada bulunan alay komutanı Beryoski'nin, tabur komutanı Dörki'nin ve tabur telefoncusunun üzerine toprak yığılmıştı. Zifiri karanlıkta gözlerini açan, kulakları duymayan ve taşların çıkardığı toz yüzünden soluk almakta zorluk çeken Beryoskin, ilk başta onun artık yaşamadığını düşündü. Ama kısa bir sessizlik anında Dırkin hapşırdı ve "Sağ mısınız yarbay yoldaş?" diye sordu. Beryoskin de sağım yanıtını verdi. Dırkin alay komutanının sesini duyunca neşelendi. Yıllardır onu bırakmayan keyifli ruh hali birden geri geldi. Dırkin toza boğulmuş bir halde öksürerek ve balgam çıkararak "Yaşıyorsan işler yolunda demektir" dedi. Oysa pek çok şey yolunda değildi. Dırkin'in ve telefoncunun üstüne taş parçaları dökülmüştü. Kemiklerinin kırık olup olmadığı belli değildi. Kendilerini yoklayıp bakamıyorlardı. Başlarının üstünde demir bir kiriş asılı duruyor ve bellerini doğrultmalarına engel oluyordu. Ama onları kurtaran da bu kiriş olmuştu galiba. Dırkin el fenerini yaktı. Durum gerçekten korkunçtu. Taşlar, eğrilmiş demir, yağlama yağına bulanmış kabarmış beton, parçalanmış kablolar tozların içinden sarkıyordu. Bir bomba isabeti daha olursa dar yarıkta insanlar da kalmayacak, demir ve taş birbirine kenetlenecekti sanki. Bir süre sustular, büzüldüler, kudurmuş bir güç atölyeleri dövüyordu. Bu atölyeler diye düşündü Beryoskin, ölü bedenleriyle bile savunma için çalıştılar. Betonu, demiri, kırmak, iskeleti parçalamak zordur aslında. Sonra sağı solu tıklattılar, elleriyle yokladılar ve kendi güçleriyle buradan çıkmalarının tamamen olanaksız olduğunu anladılar. Telefon kırılmamıştı ama çalışmıyordu, hat kopmuştu. Birbirleriyle neredeyse hiç konuşamıyorlardı. Patlamaların gümbürtüsü seslerini bastırıyordu. Toz yüzünden öksürükten boğuluyorlardı. Bir gün önce ateşler içinde yatan Beryoskin şimdi halsizlik hissetmiyordu. İçindeki güç çarpışmada komutanlara da Kızıl Ordu askerlerine de her zamanki gibi boyun eğdiriyordu. Ama bu güç özünde askeri bir güç, savaşçı bir güç değildi. Basit, sağduyulu bir insanın gücüydü. Bu gücü korumak ve çarpışma cehenneminde ortaya koymak ender insanların yapabilecekleri bir şeydi. İşte bu sivil, evcil ve sağduyulu insan gücüne sahip olanlar savaşın gerçek patronlarıydılar. Bombardıman durmuştu. Toprak altındaki insanlar demir uğultusu duyuyorlardı. Beryoskin burnunu sildi, öksürdü ve kurt sürüsü ulumaya başladı. "Tanklar traktör fabrikasına doğru yürüyüşe geçti" dedi ve ekledi. "Biz de tam yollarının üzerindeyiz." Tabur komutanı Dırkin herhalde artık daha kötü bir şey olamayacağını düşündüğü için olacak birdenbire anlatılması zor bir sesle bağıra bağıra şarkı söylemeye başladı. Bu film şarkısını söylerken arada bir öksürüyordu. "Hoştur kardeşler, hoştur yaşamak, üzülmez insan bizim atamanla beraberken." Telefoncu tabur komutanının aklını kaçırdığını düşündü ama yine de öksürerek balgam çıkararak şarkıya katıldı. "Karım üzülecek, başkasına varacak, başkasına varacak, beni unutacak." Yukarıda ise dumanla, tozla ve tankların omurtusuyla dolu atölyenin uğultulu sahanlığında Glushkov derisi yüzülen kanlı elleri ve parmaklarıyla taşları, beton parçalarını sağa sola atıyor, iskelet demirlerini kenara çekiyordu. Glushkov çıldırmış gibi çalışıyordu ve ağır demir kirişleri yerinden oynatmasına, 10 kişinin gücünün ancak yeteceği bir işi yapmasına bu çılgınlık yardım ediyordu. Beryozkin patlamaların gürültüsüne, Alman tanklarının omurtusuna, top ve makineli tüfek seslerine karışan silik, dumanlı, tozlu ışığı bir kez daha gördü. Yine de sakin, parlak bir ışıktı ve bu ışığa bakarken Beryozkin'in ilk düşündüğü şey şu oldu. Görüyorsun Tamara, boşuna kaygılanıyorsun. Ben sana söyledim, önemli bir şey yok. Glushkov'un sağlam, güçlü kolları Beryozkin'e sarılmıştı. Dırkin hıçkıran bir sesle bağırıyordu. Ölü bir tabura komuta ettiğimi izninizle arz ederim alay komutanı yoldaş. Eliyle çevresini gösterdi. Vanya öldü, Vanya'mız öldü dedi ve koyu kırmızı kan ve makine yağı birikintisinin içinde yan yatmış olan tabur komiserinin cesedini gösterdi. Alayın komuta noktasında işler nispeten iyi görünüyordu, ancak masa ve yatak toz toprak içinde kalmıştı. Beryozkin'i gören Pivovaro mutlu bir sesle bir küfür savurdu, Beryozkin'e doğru atıldı. Beryozkin hemen soru sormaya koyulmuştu. Taburlarla bağlantı var mı? Kuşatma altındaki ev ne durumda? Ya Potçufarov? Dırkin'le tuzağa düşmüş serçeler gibiydik. Ne telefon ne ışık. Kim sağ kim ölü, biz neredeyiz? Alman nerede, hiçbir şey bilmiyorum. Hemen durumu bildirin. Siz savaşırken biz orada şarkı söylüyorduk. Pivovarov kayıpları 6'ya 1 numaralı evdeki insanların hepsinin kavgacı Grekov'la birlikte öldüğünü, sadece ikisinin keşif eri ve yaşlı gönüllünün kurtulduğunu anlatmaya başladı. Ancak alay Alman saldırısına direnmiş, sağ kalanlar sağ kalmıştı. Bu sırada telefon vızıldamaya başladı. Karargâhtakiler muhabereciye bir göz atınca onun yüz ifadesinden arayanın Stalingrad'daki en yüksek komutan olduğunu anladılar. Muhabereci Almacı Beryozkin'e uzattı. Ses iyi geliyordu ve sessizce dinleyen sığınaktakiler Çuykov'un ciddi alçak sesini tanımışlardı. Beryozkin'le mi görüşüyorum? Tümen komutanı yaralandı. Yardımcısı ve kurmay başkanı öldü. Size tümenin komutasını almanızı emrediyorum dedi. Ve kısa bir aradan sonra yavaş ve ağırlığını hissettirecek bir şekilde ekledi. Eşi benzeri görülmemiş cehennem koşullarında bir alaya komuta ettin, saldırıya direndin. Sana teşekkür ediyorum. Seni kucaklıyorum azizim, başarılar diliyorum. Traktör fabrikasının atölyelerinde savaş başlamıştı. Sağlar sağdı. 6'ya 1 numaralı ev susmuştu. Yıkıntılar arasından tek bir atış sesi duyulmuyordu. Anlaşılan hava saldırısının asıl hedefi bu evdi. Duvar kalıntıları çökmüş, taşlardan oluşan tepe düzleşmişti. Alman tankları ölü evin kalıntılarını siper alarak Potçufarov taburuna ateş ediyordu. Daha yakın zaman önce Almanlara korkunç ve acımasız gelen evin yıkıntıları şimdi onlar için güvenli bir sığınak olmuştu. Kırmızı tuğla yığınları uzaktan dumanı tüten kocaman çiğ et parçaları gibi görünüyor, gri yeşil Alman askerleri yıkık ölü evin tuğla parçaları arasında heyecanlı hızlı hızlı vızıldayarak sürünüyorlar, koşuyorlardı. Beryozkin Pivovarov'a sen de artık alaya komuta et dedi ve ekledi. Bütün savaş boyunca komutanlar benden hoşnut olmadı. Burada toprağın altında bir şey yapmadan oturup şarkı söyledim. Buyur bakalım. Çuykov'dan teşekkür ve tümenin komutasını aldım. Artık sana rahat vermem. Ama Alman ilerliyordu. Şaka yapacak zaman değildi. 25. Bölüm. Şıtrum karlı soğuk günlerde karısı ve kızıyla birlikte Moskova'ya geldi. Şıtrum Karpov Enstitüsü'ne yerleştirebileceğini söylediği halde Aleksandra Vladimirovna fabrikadaki işini bırakmak istememiş ve Kazan'da kalmıştı. Tuhaf günlerde insanın ruhunda hem sevinç hem de kaygı olan günler. Almanlar eskisi gibi korkunç ve güçlü görünüyorlar, yeni sert saldırılara hazırlanıyorlardı. Savaşta henüz bir kırılma noktası yok gibiydi ama insanların Moskova'ya dönme hevesi doğal ve mantıklıydı. Hükümet tarafından başlatılan bazı kurumların Moskova'ya geri getirilmesi işi de normal görünüyordu. İnsanlar ilkbaharın savaşla geçeceğinin gizli işaretini hissediyorlardı artık. Ama yine de başkent savaşın ikinci kışına neşesiz, asık bir yüzle bakıyordu. Kaldırımlar boyunca kirli kar tümsekleri uzanıyordu. Ara sokaklarda köy usulü patikalar evlerin girişlerini tramvay duraklarına ve yiyecek dükkanlarına bağlıyordu. Pencerelerin çoğundan dışarı çıkan teneke borular tütüyordu ve evlerin duvarları sarı isli bir buzla kaplanmıştı. Moskovalılar sırtlarındaki kısa kürklerle ve başlarındaki atkılarla taşralı gibi, köylü gibi görünüyorlardı. İstasyondan eve gelirken kamyonun kasasında eşyaların üstünde oturan Viktor Pavlovich, yanında oturan Nadya'nın asık yüzüne bir göz attı. "Ne var Matmazel?" diye sordu Strum. "Kazanda kurduğun hayallerde böyle bir Moskova'ya yer vermemiş miydin?" Nadya ruhsal durumunu babasının anlamış olmasına sinirlenerek hiçbir şey söylemedi. Viktor Pavlovich kızına açıklama yapmaya girişti. "İnsanoğlu kendi kurduğu kentlerin doğanın doğal bir parçası olmadığını anlamıyor. İnsanoğlu kendi kültürünü kurtlardan, kar fırtınalarından, yabani otlardan korumak için elinden tüfeğini, küreğini, çalı süpürgesini bırakmamalıdır. Aval aval etrafa bakacak, bir iki yıl aklı başka şeylere gidecek olursa ormanlardan kurtlar iner, her yanı deve dikenleri sarar, kent karla örtülür, toza batar. Şimdiye dek kim bilir kaç tane büyük kent tozdan, kardan, yabani ottan yok olup gitmiştir." Strum şoför mahallinde aşırı solcu şoförün yanında oturan Lyudmila'nın da onun bu düşüncelerini duymasını istedi. Ve kamyonun kasasından eğilip yarısına kadar açık camdan "Rahat mısın Lyuda?" diye sordu. "Sadece kapıcılar karları temizlemiyorlar. Kültürün yok olmasıyla bunun ne ilgisi var?" dedi Nadya. "Küçük bir aptalsın sen," dedi Strum. "Şu buz tepelerine baksana." Kamyon şiddetle sarsıldı. Bohçaların, çantaların hepsi birden zıpladı. Onlarla birlikte Strum ve Nadya da zıpladılar, birbirlerine baktılar ve güldüler. Tuhaftı, tuhaf. Kazanlı üzüntüyle evsiz geçen savaşın ilk yılında en büyük, en önemli çalışmasını yapacağını düşünebilir miydi? Moskova'ya yaklaşırken sadece ağırbaşlı bir heyecan duyacak gibiydiler. Anna Semyonovna'nın, Tolya'nın, Marusya'nın acısı, hemen hemen her ailenin verdiği kurbanlarla ilgili düşünceleri geri dönme sevinciyle birleşiyor, ruhlarını dolduruyor gibiydi. Ama hiç de düşündüğü gibi olmadı. Strum trende incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere sinirlendi. Lyudmila Nikolayevna'nın çok uyuması, oğlunun savunduğu bu topraklara pencereden bakmaması onu sinirlendirmişti. Lyudmila Nikolayevna uyurken çok yüksek sesle horluyordu. Vagondan geçen yaralı bir asker onun horlamasını duyunca "Vay canına, hassa askerleri gibi" demişti. Nadya onu sinirlendiriyordu. Yemek yedikten sonra yiyecek artıklarını annesi topluyordu. Nadya vahşi bir bencillikle çantanın içinden en güzel kızarmış çörekleri seçiyordu. Trende babasına karşı aptalca, alaycı bir tavır takınmıştı. Yan kompartımanda babam büyük bir müzikseverdir ve kendisi de biraz piyano çalar dediğini duymuştu. Vagon komşuları Moskova kanalizasyonu ve merkezi ısıtma, kiralarını ödemeyen ve konut haklarını yitiren düşüncesiz insanlar, Moskova'ya hangi gıda maddelerini getirmenin daha elverişli olacağı hakkında konuşuyorlardı. Bu günlük konularla ilgili konuşmalar Strum'u sinirlendiriyordu. Ama kendisi de ev yöneticisinden, su tesisatından söz ediyordu. Gece uyku tutmadığı zaman da Moskova dağıtım listesine yazılmayı, telefonun kesik olup olmadığını düşünüyordu. Öfkeli kadın kondüktör kompartımanı süpürürken koltuğun altından Strum tarafından atılmış olan tavuk kemiğini çıkarmıştı. "Domuzdan farkları yok, bir de kültürlü geçinirler," demişti. Murom'da Strum ve Nadya peronda dolaşırken astragan yakalı kürk palto giymiş olan gençlerin yanından geçtiler. "Avraham tahliye yerinden dönüyor," demişti gençlerden biri. "Moskova savunması için madalyasını almaya gidiyor koşa koşa," diye açıklamada bulunmuştu ikincisi. Kanaş istasyonunda tren, mahkumları taşıyan bir trenin karşısında durmuştu. Yük vagonları boyunca nöbetçiler dolaşıyordu. Mahkumların soluk yüzleri parmaklıklı küçük pencerelere yapışıyor, "Sigara, tütün!" diye bağırıyorlardı. Nöbetçiler küfrediyor, mahkumları pencerelerden uzaklaştırıyorlardı. Akşam Sokolovların yolculuk ettikleri komşu vagona geçmişti. Başına renkli bir başörtüsü bağlamış olan Maria Ivanovna yatakları seriyordu. Pyotr Lavrentyevich'in yatağını alta, kendisininkini üste. Pyotr Lavrentyevich rahat edebilecek mi diye kaygılanıyordu Maria Ivanovna ve Strum'un sorularına gelişi güzel yanıtlar veriyordu. Hatta Lyudmila Nikolayevna'nın nasıl olduğunu bile sormamıştı. Sokolov esniyor, vagonun boğucu havası yüzünden halsiz düştüğünden yakınıyordu. Sokolov'un dalgın olması ve onun gelişine sevinmemesi nedense Strum'u aşırı derecede gücendirmişti. Bir kocanın karısını üst yatakta yatırdığını, kendisinin ise altta yattığını hayatımda ilk kez görüyorum demişti Strum. Bu sözleri sinirli bir şekilde söylemişti ve bu durumun onu neden sinirlendirdiğine kendisi de şaşırmıştı. Ama biz hep böyle yaparız demişti Maria Ivanovna. Yukarısı Pyotr Lavrentyevich havasız geliyor, benim içinse fark etmiyor. Ve Maria Ivanovna Sokolov'u şakağından öpmüştü. Haydi ben gidiyorum demişti Strum. Sokolovlar gitmesine engel olmadıkları için bir kez daha gücenmişti. 14. Aydın'ın sonu. Sayfa 168.